Karagöz ile Boş Verin Beni, Ferhan Şensoy, Orta Oyuncular Yayınları, Aralık 2008. Bu kitap 389 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Nisan 2009. Okuyan Engin Ercan. 1. Çok çişi gelmiş birinin deli dana telaşında, yön kararsız, acelesi ayyuka zıplamış halde kenef araması gibi patıranarak, çöz beni hemen boyutuna ulaşmış bir konut sorunuyla faça façaya olmanın bilinciyle, bir an önce nereye ev edinmesi gerektiğine karar vermek üzere sıkı incelemeye aldı mahalleyi. Daha önce kerterizlediği yerler vardı. Eşiyle birlikte enine boyuna dolaşmaya başladılar çevreyi. Burada doğmuşlar, büyümüşler, zaman zaman pek Iraklara savurmuş olsa da onları hayatın rüzgarı dönüp dönüp hep buraya gelmişlerdi, doğdukları yerde sürdürmek istiyorlardı yaşamı. Şurası nasıl diyerek apartmanlar arasına sıkışmış eski püskü, dokunsan sanki yıkılacak iki katlı cumbalı bir evi işaret etti. Tehlikeli, pek korunaklı değil. Üstelik sokak olarak hiç tekin bir yer değil burası diye yanıtladı eşi. Artık hiçbir yer tekin değil. Başka evleri incelemeye koyuldular. Onların müfettiş bakışları içinden aceleci, kendi parçalı gri karnının altı beyaz bir güvercin geçti, tam nereye uçmak istediğini bilmeyerek, pusulasını şaşırmışçasına bir o yana bir bu yana kanat çırparak. Maksat uçuş olsun diye bir evin damından bırakmış kendini boşluğa, ereksiz bir gezinti halinde. Acelesi çok anlamsız, bir yere yetişmesi söz konusu değil. Güvercinler bir yerde görevli değildir. Sanki mesaisini tamamlamış gibi gidip yeniden kondu evin damına. Anlamsızca sağa sola bakmaya başladı. Karı koca kimi evleri inceleyerek, kararsızca gözüşerek ilerlediler. Bu güvercinler biraz aptal değil mi? Birazdan çok fazla diye güldü eşi. Şu apartmanın aydınlığındaki pencere denizliği nasıl? Diyerek işaret etti kocasına. Denizlik ne? Kadınların dirseklerini koyup sokağa dikizledikleri, kimi kadınların saksı koydukları, kimilerinin memelerini dayadıkları pencerenin yağmur suyunu yol edici dışa doğru çıkıntısı. Ona denizlik mi deniyor? Diye sordu koca şaşkınlıkla. Evet. Sen bunu nereden biliyorsun? Denizci sevgilim mi var? Niye denizci sevgilim olsun? Manyak mısın sen? Hiçbir şey bilmediğin için herkesi kendin gibi cahil sanıyorsun diyerek mağrurca kanat çırpıp mimlediği apartmanın aydınlık boşluğuna doğru süzülerek alçalmaya başladı dişi. Erkek onu izledi, tedirgince kondular denizliğe. Başlarını yan çevirip pencere camının ardından içeriye incelemeye koyuldular. Guruldadılar. 2. Kara gözleri leblebi kadar iri, tüyleri ebruli ile gri'nin savaşımı, sanki kadife bir kumru, aydınlığa bakan mutfak pencerelerinden birinin denizliğine yuva yapma derdine düştü. Telaşlı kanat çırpış sesleri geziniyor aydınlığın loş boşluğunda. Kıyıdan köşeden çalı çırpı kurumuş çam dalları taşıyor. Mimari bir çalışmaya koyuldu. İnşaat ruhsatı olduğunu sanmıyorum. Usa sığmaz bir şiirdir kuş yuvası. Temel atmak için belediyeden izin almaz. Kimi zaman bir bacanın üstünü, bir elektrik direğinin tepesini, bir bakarsın bir ağacın kovuğunu yuva edinir kuş. Hiç kimseye sormadan, hiçbir bankadan yuvam olsun kredisi almadan, İnşaata hiç para harcamadan, tapu ve kadastro bilmeden. Kuşuz abicim biz, ne tapusu ne sınırı. Pasaport kullanmayız, kanat çırpar uçarız istediğimiz yere. Yılda 65 bin kilometre yol yapan kanattaşlar var. Gider istediğimiz yere yaparız yuvamızı. Güzel bir mantık, imrenilesi. Biz kuş olmadığımız için böyle haklarımız yok. Mafya ile tanışmıyoruz. Onlar da kuş gibi konduruyorlar yasak yerlere, çok yasak yapıları, sanki kuş statüsündelermiş gibi. Tamam, buyur yap buraya yuvanı. Bence hiçbir sakıncası yok kumru. Onu ürkütmemek için o pencereyi açamaz oldum. Yek diğer pencereden yapıyorum havalandırmayı, ona bile uyuz oluyor. Pis bakıyor, gurulduyor, pırır uçup kaçıyor. Tamam da Kumru, hiç mi havalandırmayacağız biz bu mutfağı? Uzun bir iş yolculuğuna çıkacağım, efendi gibi yapsın yuvasını, paşa paşa yerleşsin mutfak penceresine ben burada yokken. Yalnız yaşıyorum zaten, çok gürültülü, kuru kalabalıklı, taş döşeme tantanalı Beyoğlu'nda. Alışsın buraya. Döndüğümde daha sıcak ilişkimiz olur, arkadaş olur bana. Mutfağın ışığını yakamaz, mutfağa giremez oldum. Ürküp kaçıyor, yuva inşaatı için kim bilir nerelerden kaç kanat çırparak getirdiği çalıyı bu ürküntü içinde ağzından düşürüyor. Salak mısın sen Kumru? Niye bu kadar korkuyorsun benden? Sen yuvanı kurasın diye mutfağa hırsız gibi sızar oldum. Buzdolabından soda alacağız, alamıyoruz. Biliyorsunuz yuvayı dişi kuş yapar abi. Ben dişiyim. Siz de erkeksiniz ya. Bir de tabii gözlemlediğim kadarıyla sanırım yalnız başınıza yaşıyorsunuz burada. Muhit zaten Beyoğlu'nun ara sokağı. Beni eve atıp ırzıma falan geçebilirsiniz. Demek istercesine bakıyor kara parlak gözleriyle. Belirgin bir parlaklığı olmayan gözümün Elif'ine. Yahu Kumru, senin hangi ırzının neresine geçebilirim? Gibisinden gülümtırak bakışlar atıyorum. Sanırım bakışım onun kuş beyninde düşündüğüm cümleye dönüşmüyor. Böyle bir iletişim bozukluğumuz var. Ayrıca kuşlar arasında ırz ve namus gibi kavramlar olduğunu sanmıyorum. Hiç tesettürlü kuş görmedim. Belki Kumru başka bir şeyler demek istiyor. Gugurukku, gugurukku sesini çıkarırken. Çocukluğumun İstanbul'unda mahallenin ermiş teyzeleri bu cümleyi Üsküdar'a gidelim biçiminde tercüme etmişlerdi bize. Bu yüzden Kumruların böyle bir Üsküdar özlemiyle yaşadıklarını düşünürüm hep. Yola çıkmama birkaç gün kala mimar mühendis Kumru, eşinin de yardımıyla yuvayı tamamladı. Şaşılası muntazam ve sağlam bir örgü oluşturdu gagasında taşıdığı çalı çırpıyla. Uzman bir sepet ustası gibi, sadece gaga marifetiyle. Ben beceremem böyle bir şeyi. Örneğin iki elim doluyken burnumla elektrik düğmesine dokunmak çabası içinde ellerimdeki şarap şişesi ve kadehi düşürerek her ikisini birden kırmayı başarıyorum. Ağzımla burnumla inşaat yapmam söz konusu olamaz. Kumru bizden çok ileride demek ki. Tavus kuşu gibi kurulmuş yuvanın ortasına endişeli gözlerle beni süzüyor. Tamam tamam, bir şey yok Kumru, çay yapıyoruz. Çay içmeyecek miyiz? Senin inşaat münasebetiyle çaya kahveye ara mı vereceğiz? Gidiyorum zaten, uzun zaman yokum diye söylenirken hangi lafımdan ürktüyse uçtu gitti. Yuvanın ortasında iki küçücük yumurta. Yumurtlamış. Ne zaman yumurtladı acaba? İkisini birden mi yumurtladı? Olamaz. Kuş kıçından sırayla çıktıkları kesin. Peş peşe mi? 24 saat arayla mı? İki yumurta da aynı büyüklükte. Yumurtadan çıkacak yavrulardan birinin öbüründen bir fırt büyük olduğu kesin, yumurtasal doğum sırası itibarıyla. Aman bana ne be? 3. Hayatın biraz yalnız yaşanması gerektiğine inanan, bu bir başınalığı, başına buyruk özgürlüğü, yalnızlığın suskun hüznünü seven ve korumaya uğraşan bir adam olarak kimi altyapı hizmetlerini kendimce çözümledim. Evde yemek yapmam. Çevredeki bir lokanta yemek odası, çamaşırlar kuru temizlemeye, bulaşıklar çöpe, temizlik haftada bir Nafiye Hanım. Nafiye Hanım'a mutfak pencerelerini açmamasını, silmemesini, pencere denizliğinde kuluçkaya yatmış bir Kumru bulunduğunu, onu ürkütmemesi gerektiğini özetleyen bir pusula bırakıp çıkarken, bu ebleh kadının denizliğin pencerenin neresi olduğunu bilmeyeceğini ve mutfak penceresinden denizin görünmemesiyle kafasının daha da karışacağını düşünüp, pusuladaki denizlik sözcüğünün altını çizip, kağıdın altındaki boşluğa o çizgiden bir ok çıkarıp, büyük harflerle, pencereden sokağa bakarken dirseklerin acımasın diye üstüne minder koyduğun çıkıntı diye bir açıklama ekledim. araba park edilmesi yasaklı sokağımıza sağlı ve sollu park etmiş arabaların arasından üstüme dalga dalga gelen, bu sokaktan niye geçtiklerini kendileri de çok iyi bilmeyen kalabalığı yararak İstiklal Caddesi'ne ulaştım. Şubat'ın son günleri, hava serin ama güneşli. Cadde vıcık kalabalık. Pazar günleri Beyoğlu gezme sevenler seyri sefer halindeler, menzilsiz, ereksiz. Etten duvar oluşturuyorlar, sanki yürümüyorlar, dolayısıyla ilerlenemiyor, aynı noktada dingildeniyor, sanki bütün İstiklal Caddesi dansa kalkmışız gibi. Sanırım yürüme özürlü bir milletiz. Yürüme ile dolanma arası bir halay durumu. Üstelik bir yıldır süreklilik ivmesi kazanan Beyoğlu'nun taşla kaplanıp, daha sonra o taşların kırılarak yeni taşlar kaplanması dolayısıyla Türk graniti Çin granitini döver yazılı yol kapatma demirleriyle daraltılmış caddede yürünememe olayı dingildemesini de yitirmiş durumda. Beyoğlu duruyor. Adım attığınızı sanıyorsunuz ancak ilerleyemiyorsunuz. Gömlek satan mağazanın önündesiniz. Bir türlü bitişiğindeki simit sarayına ulaşamıyorsunuz. 50 metreyi zar zor kat ederek, bana omuz atana dirsek atarak, dirsek atana pandik atarak ulaştım eve en yakın lokantaya. Lokantamız damsız girilebilir, içkisiz değil, barımız mevcut ve fakat barda pek kadın oturmaz bir yerdir. Kapısında eve en yakın lokanta yazmıyor elbette, ben öyle adlandırıyorum. Onlara kalsa publı, sitili, İngilizce bir ismi var buranın. Apartmanlar arasında sıkışmış bir terası, iç tarafta barı ve 10 kadar masası bulunan sakin bir lokanta burası. Terastaki saksılarda malta eriği, kiraz, elma, armut gibi fidelerin meyve vermesi, yazın orada dalından kiraz yenilebilmesi, gene saksılarda begonvil, zakkum gibi güneye özgü nebatatın boy atması şaşırtıcı. Apartmanların korumasında doğal bir sera, Beyoğlu'nda soluklandığım bir vaha, eve en yakın lokanta. Genelde kalabalık olmaz, yalnızca benim gibi devamlılık disiplinini koruyan, birbirini iyi tanıyan birkaç müşteri. Bir de ortalıkta mutsuzca dolanıp her gün işlerin kötü gidişatından şikayet eden, ne olacak bu işlerin sonu, bu yıl geçen yıldan da kötü diye söylenen lokanta sahibi, her zaman takım elbiseli, boyun bağlı, boyun bağının düğümünü çok sıktığı için boynu hep bükük Rahmi Bey. Kış münasebetiyle terasa açılan sürgülü büyük cam kapılar sıkı sıkı kapalı. Güvercinlere kalmış doğal sera, çiçek açmak için baharı bekleyen boynu bükük nebatatın dibine eşeliyorlar. Taş kırma makinalarının ruh örseleyen, sinir dingildeden sesi buraya kadar ulaşıyor. Lokantanın demirbaşı sayılabilecek, günün 5 ya da 6 saatini burada geçiren bağlantılı Fikret, her zamanki masasında önünde buz kovası, içinde beyaz şarabı. Çakır keyif bir gülümsemeyle selamladı beni. Yalnız pazarları gelen, tepesinde kalmadığı için kulak arkası ve ensesindeki saçları uzatmış, pipo içen profesör ve değişmez pazar arkadaşı Bey bir başka masadalar. Çengel bulmaca Nuri, kalorifer gibi bir masada bira içerek bulmaca çözüyor, henüz rakıya geçmemiş. Herkes kanıksadığı, kanıksanmış yerinde. Devamlılık konusunda titizliğini koruyan müdavimlere ek olarak, dipteki masada sanki misafirmiş gibi eğreti oturan, birayı şişeden içen, boş bakışlı bir adam var. Sadece ensede saç profla, değişmez pazar arkadaşı arasında her pazarki mavra sürüyor. Telefon edip Sadık'ı çağıralım mı? İyi olur aslında. Fakat hemen zurna oluyor, piç ediyor muhabbeti. Evet evet, hiç aramayalım biz onu, diyerek kahkaha atıp kadeh tokuşturuyorlar. Her pazar oluyor aralarında bu konuşma. Hiç Sadık'ı davet ettikleri olmadı. Birayı şişeden imbikleyen, boş bakışlı, sandalyesine kıçını yerleştirmemekte direnen adam sigara yaktı, burnundan üfledi dumanı. Bir bulut gibi asılı kaldı tavanda duman, sonra parçalandı, dağıldı. Var olan hiçbir şey yok olmaz yasasını delik deşik ederek tamamen kayboldu. Yemeğini, şarabını bitiren Fikret masadan kalktı, ağır adımlarla bara geçti. en uçtaki bağlantılı yerine yerleşti. Barmen dublesi tek gibiye kahve ve nane likörü söyledi. Buranın eli ayağı her boka meraklı garson ambulans Ahmet şarabımı peynirimi getirdi. Adı kimi saatlerde yoğunlaşan barın arkasından tepsiyle fırlayıp bar önü kalabalığını yararak masalara ulaşabilmek için tezelden yol isteyen bir ambulans gibi. Ay ay ay gibi sesler çıkarmasından ötürü ona takılmış kim bilir kim tarafından. Belki de Ahmet kendisine yıldırım hızıyla masalara içki yetiştirmesinden ötürü takılan bu isimden sonra o sesleri çıkarmaya başlamıştır. Bunu Ahmet bile hatırlamıyor. Onun en gıcık olduğum tarafı küllük değiştirirken kirlisindeki sigarayı filtresinden iki parmağıyla tutup alması ve yerine koyduğu temiz küllüğe yerleştirmesi. Sen küllüğünüzü değiştirebilir miyim ya da sigaranızı alır mısınız diyeceksin. Kendi parmaklarımla sigaramı alacağım. Sen pisini alıp temizini koyacaksın küllüğün. İki parmağınla sigaranın ağzıma soktuğum filtresini niye mıncıklıyorsun? Aynı parmaklarla belki az önce kıçını kurcaladın. Senin kıçın niçin benim ağzımla bütünleşiyor ambul? Ona kısaca ambul diye sesleniyorum. Ambulans çok Fransızca. Ambul sanki daha Türkçe gibi, daha bir anlamla sarmalanmış gibi. Giderek müdavimler de ona öyle demeye başladı. Zamanla Ahmet ismi unutuldu, herkes ona öyle seslenmeyi kanıksadı. Kendisi de adından memnun. Ahmet çok var, ambul bir tane diye kasılıyor. Şu an dip masada sanki misafirmiş gibi yarım kıç oturan, birayı şişeden içen boş bakışlı adamın sigarasını mıncıklayarak küllük değiştirme rezilliğini yaptı. Pis küllükle o masadan uzaklaşıyor. En ucuna oturduğu sandalyeden sanki düşecek gibi duran boş bakışlı adam, ambulün kıçını kaşıdığı parmaklarıyla sıvazladığı sigaranın filtresini ağzına götürüyor, bok gibi derin bir nefes çekip bok gibi bakıyor çevreye. Sizce kaç yıl sürer Beyoğlu'nun taş döşenme işi diye bardan ortalığa laf attı diyalog arayışındaki bağlantılı Fikret. Kafa ütülemek için muhatap aranıyor. Bitişini biz göremeyiz de çocuklarımız inşallah dedi bulmacadan başını kaldıran Nuri. Fikret uzun ve gevrek bir kahkaha attı. Nane likörü kadehlerinin küçüklüğünden şikayetle bir tane daha istedi. Oturduğu sandalyeden düştü düşecek, birayı şişeden içen adam, ambulün götü boklu sigarasını ezdi küllükte, el değmemiş gıcır bir sigara yaktı. Bulmacasına geri dönen Nuri ile diyaloğu sürdüremeyen Fenerbahçe hastası bağlantılı Fikret'le, Galatasaraylı barmen dublesi tek gibi sıkı bir ayak topuk tartışmasına girdiler. Her ikisi de rakip takım hocalarının bu işten hiç anlamadığını ileri sürüyorlar. Her ikisi de ayak topunu her iki hocadan daha iyi biliyorlar, bütün Türkler gibi. Sadece ensede saç prof, koyu bir Galatasaraylı olarak biraz da Fikret'i kızdırmak için, Galatasaray'ın bir Avrupa takımı, Fenerbahçe'nin bir Türkiye takımı olduğunu söyleyince iş karıştı. Fikret nane likörü şişesinin derhal önüne getirilmesini isteyerek başladı sağdan sarı, soldan lacivert yaylım ateşine. Tatsızlaştı burası, ambulden el işaretiyle hesap istedim. Giderek zurnalaşan Fikret'le tartışmaktan bezen dublesi tek gibi bardan kaçarak tuvalete sığındı. Ambul hesabımı getirdi. Eski borçlarım var, onları da getir. Bir süre yokum, iş yolculuğuna gidiyorum. İyi yolculuklar, yolluk ister misin abi? Elbette, ayrıca uzun yola gidiyorum. Eve en yakın lokantanın en güzel tarafı hesap ödedikten sonra yolluk hakkı. Ambul o sırada dublesi tek gibinin barda olmamasından yararlanarak ağzına kadar dolu, acayip torpilli, görse dublesi tek gibinin çıldıracağı bir kadeh şarap ve eski hesapları getirdi. Sandalyesinden düştü düşecek bok bakışlı adam elindeki boş bira şişesini ambule doğru kaldırdı. Baş işaretiyle yenisini istediğini özümledi hiç ağzını açmadan. Durumu kavrayan ambul bar arkasına dolandı. Fener Galatasaray tartışması, bara yeni gelen, hiç tanımadığım, paltosunu çıkarmayan, uzun kırmızı atkılı kel bey ve arkadaşı biraya gazoz katan kıvırcık saçlı adamın da katılmasıyla, sadece ensede saç profun lafa limon sıkmasıyla, Fikret'in nane likörü şişesini dikleyip fon diplemesiyle ayyuka çıktı. İçtim yolluğu, kalktım, caddeye çıktım. İnsan seline karıştım, bıraktım kendimi itiş kakışın gidişatına. İki ayağım yere basıyor diyemem, zaman zaman zemine dokunduğum oluyor ve fakat genelde birilerinin omuzunda, sırtında gibiyim. İstediğim yönde ilerliyor İstiklal Nehri akışı, bu talihli bir durum. Nasıl olsa üç zaman içinde bizim sokağın başına ulaşacak bu insancıl dingildeme, bir otobüs durağına ermiş gibi sevinçle ineceğim bu insanların sırtından. Bir an dingildemeyin lütfen. Sağ sokağın başında inecek var. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.